Ayrım 10.
Bir keresinde beni Greta Garbo ile tanıştırdı. Bu yüzden söylüyorum. Evet, Skiathos odasında. 68 yılında Stavropoulos ile birlikte arsa bulmak için Skiathos'a gitmiştim. O yıllarda Stavropoulos ve ben turizm işletmesi döneminden geçiyorduk. Beni de kuracağı şirketin ortak adayı yapmıştı. Orada birden Louis'in sesini duydum ve Louis denizden çıktı. Ne haber Konstantis, günahkar adam? Aklımı oynatacaktım. Ne göreyim? Louis mayo giymişti. Beyaz, üzeri kırmızı çizgili ipek bir mayo. Benim kuzen. Ne o, afalladın mı? Louis bir yatın üzerinde şezlonga uzanmış, yanında da bir başka şezlongda 60 yaşlarında çok güzel bir bayan. Galiba İngilizdi, İngilizce konuşuyordu. Beni tanıştırdığında neredeyse denize düşecektim. Tanıştırayım, bayan Greta Garbo, dedi. Kadın bana elini uzattı. Stavropoulos öksürmeye başladı, aklını oynatacaktı. Belki de Greta Garbo değildi ama ona benziyordu. Fotoğraflarındaki gibiydi. Şapkası, siyah gözlükleri, ince uzun boylu ve güzel. Ben kadının gerçekten Garbo olduğunu düşünüyorum. Düşünebiliyor musun? Louis Garbo ile. Olacak şey değil. Barba Lambros'un meyhanesine oturduğumuzda hemen sohbete koyulmadık. Ellerimizde bardaklar, bakışıyorduk. Gitmemiz için gece olması gerekiyor. Nereye diye sormadım. Rahat içinde az çok serüven ruhu olan adam rolünü oynamak istiyordum. Vallahi içimde serüven ruhu var ama bilirsin. Herkes teker teker yavaş yavaş seni dolap beygirine dönüştürüyor. Kritsinis tebeşirinin sınırları içine hapsediyor. Sonra da istediğin gibi kuşlar kadar özgür ol, olabiliyorsan. Böyle sessizce uzolarımızı yudumlarken, Kritsinis nasıl, haberlerini alıyor musun diye sordum. Yıllar geçtikçe ne zaman Louis'e rastlasam, bizleri bugünün değil, hatıraların, bir zamanlar birlikte tanıdığımız insanların daha çok birleştirdiğini fark ettim. Günümüz hakkında konuşacak pek bir şeyimiz yoktu. Bu beni korkuttu, hoşuma gitmedi. İçimdeki Louis'i kaybetmek istemiyordum. Louis'i hep Korintos'taki gibi yakışıklı, değişken, efsane gibi görmek istiyordum. Louis'i kaybetmem, benim de iflas etmem anlamına geliyordu. Farkında mısın, beni buraya niye getirdin diye sormadım. Sürprizini bozmak istemiyorum. Bana baktı. Gülmemek için kendini zor tutuyordu. Kritsinis konusunda dersini iyi çalışmamışsın. Kritsinis bakanlıkta genel sekreter oldu. Bürosu, zilleri, sekreterleri, odacıları var. Kodaman oldu. Anlamam uzun sürmedi. Olamaz Louis, sakın bana. Gerçekten mi? Çalışıyor musun? İşe mi başladın? Evet kuzen, işe başladım. Böylece hem takım elbise, hem taksi, hem meyhane, her şey anlaşıldı. Hüzünlendi. Bana söylemeyi düşünmüyormuş ama madem anladım, beni bakanlığında odacı yaptı. Arkadaşın iktidarla göt tokuşturuyor. Eyvah, nasıl da üzüldüm. Kritsinis onu terfi ettirip kadrolu yapmak istediğinden okulu bitirmesi için baskı yapıyormuş Louise. Kuzen, sakın kötü düşünme. Beni genel olarak karşılıksız seviyor. Andigoni'yi de Tanyo Hastanesi'nde başhemşire yaptı. Ricam üzerine Agisileos'u su işlerine tayin etti. Ama Konstantis, ben ayrılacağım. Sorun sadece takım elbise, kravat ve iş de değil. Odacı olmak biraz da gururuma dokunuyor. Şey demiyorum ama bekçi köpeği olmak da bana göre değil. Birkaç arkadaşın işini de hallettikten sonra Louis, Louis olacak. Sen de bir şey istiyorsan fırsat varken söyle. Haklıydı. Memur olmak, kart basmak, düzenli çalışma saatleri ona göre değildi. Bilmem hangi gerzek müdür geçecek, Louis de ona günaydın Bay Hacı Dimitriou demek zorunda kalacak. Beni anlıyor musun? Bunu bencilliğimden, hava atmak istediğimden yapmıyorum ama kravat da beni sıkıyor, boğuluyorum. Onlarsa kravat zorunlu diyor. Louis'e ne söyleyeceğimi, ona nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum. Ama o gün ona dürüst davranmadım. Ağzının payını verip, yahu biraz dur bakalım Louis, sen kim oluyorsun? Hepimiz az çok boyun eğiyoruz. Bir ömür boyu zula mı olacaksın? Hep borç mu takacaksın? Hayatın boyunca senin giysilerini yıkayan, seni giydiren kız kardeşin ne yapsın? Diyecektim ama demedim. Aslında onun böyle olduğu gibi, tanıdığım gibi olmasını istiyordum. Louis'in böyle baştan çıkaran, özgür ve serseri olmasını seviyordum. O an kendimi sadece kobaylar üzerinde değil, insanlar üzerinde de araştırmalar yapan bilim adamları gibi hissettim. Böyle bir kişiliğin nasıl bir sonu olacağını görmek istiyordum. Önemli bir andı. Louis'in bana inandığını, güvendiğini biliyordum. Hayır be Louis, sen odacı olamazsın. Ama ne yapacaksın? Hayatın nereye gidiyor? Sadece bunu söyledim. Dördüncü uzo bardağını bir dikişte içip bardağını bıraktı ve kafasını kaşımaya başladı. Saçlarının dökülmeye başladığını gördüm. Üzüldüm. Hayır, ayaklarını yere bastırmayarak ona ihanet ettiğimi sanmıyorum. Eğer liseyi bitirmesi için onu ikna etseydim, belki şimdi Louis saygın bir beyefendi olurdu. Ama sana anlattığım masalcı sihirbaz olmazdı. Sihirbaz olmayı da denemişti ama başaramadı. Ne ateş yutmayı ne demir çiğnemeyi başarabildi. Bertan adında Yunan asıllı bir Fransız ona ders vermişti. Boş versene, bir şey öğrenemedi. Başına neler geldi neler. Dişini kırdı, yandı, lifi koptu. Sakatlandı ama çok az şey, sadece birkaç küçük hokkabazlık numarası öğrendi. Ama tam 3 yıl boyunca Bertan, sirkinin 3 önemli adamından biri oldu. Bu sana sözünü ettiğim Bertan'ın durumu da başka bir hikaye. Eyvah, bak şimdi ne hatırladım. Korkunç şövalyelerinkine benzer bir hikaye. Bu adamcağızın bir yandan dükkanı, parası, evi, yatı vardı, bir yandan da... Dinle dostum, hali vakti yerinde olmasına, canının istediği her şeye sahip olmasına rağmen yolculuklar, para, kadınlar, sirkler ve hokkabazlara tutkundu. Takıntısı buydu. Hatta sonunda her şeyi bırakıp sihirbaz oldu. Dünyayı tanımak için değil, öteki sirkleri görmek için küçüklüğünden beri bütün dünyayı gezmiş. Yıllarca evinde saatlerce uğraşmış. Bahçesinin bir köşesinden diğerine bir ip bağlayıp akrobat olmaya çalışıyormuş. Günün birinde olmuş da. Sonra ateş yutmayı denemiş ve yutmuş. Sonra dükkanı da, işlerini de, rahatını da bırakıp yanına kendisine deli olan eski pantomim sanatçısı, eski manken bir Fransız kızını da alıp onunla birlikte şehirleri, kasabaları, dağ ve bayırları dolaşıp gösteriler sunmaya başlamış. Dekorlarını meydanlara ve kahvehanelere kurup gösterilerini sunarlarmış. Gösterinin sonunda kız palyaço şapkasını çıkarıp para toplarmış. Louis onlarla Epitavros Antik Tiyatrosu'nda karşılaştığında aklı gitti. Louis tiyatroya eski Yunan trajedisi görmek için gitmesine rağmen sonunda Bertha'nın gösterisini izlemeyi tercih etti. Bir yanda Prometheus izleyebilir, öte yandaysa Bertha'nın sirk numaralarını görebilirdi. Louis'in ağzı, tavan arasını, meşaleleri, çarşafları görür görmez açık kaldı. Karısı Aleka artık evlenmişti. Onu istediği kadar çekiştirip istediği kadar biletlerimiz yanacak dese de Louis kararını vermişti. Aleka kızdı, bağırdı ama boşuna. Louis kımıldamadı. Böylece sonsuza dek ayrıldılar. Aleka gözyaşlarını sildi. Louis'in üzerindeki bütün parayı ve tiyatro biletlerini aldı. Cehenneme kadar yolun var deyip Prometheus'a tek başına gitti. Louis o günden beri yıllarca Bertha'nın peşinden ayrılmadı. Kuşkusuz Bertan, Louis'in geri kalan yaşamında çok önemli bir rol oynamıştı. Louis'e kendi deliliği ve felsefesinden bir şeyler aktardı. Fransız kız 2 yıl dayandıktan sonra gitti. Louis 3 yıl dayandı ama bir daha Aleka'sına geri dönmedi. İleride anlayacağın gibi Bay Anargyros Aleka'yı zaten kapmıştı. Bertan hala devam ediyor. Bir kamyon satın aldı, içini hayvanat bahçesine dönüştürüp içine koskocaman bir maymun, yılanlar, kuşlar ve daha bir sürü şey koyup meydanları ve köyleri dolaşıyor. Deli, deli olduğunu da biliyor. Bir gün Louis beni onunla tanıştırdı. Güzel bir deli. Artık peşine hiçbir Fransız kız takılmıyor. Dükkanı da gitti. Yarısını maliye, yarısını da kardeşi yedi. Hayvanları ve kamyonu satın almak için yatını sattı. Evi de gitti, o da satıldı. Kardeşi imzasını taklit edip eve de kondu. Delidir, evi ne yapacak diyormuş. Ancak bütün bunları öğrendikten sonra Bertan ve deliliğini anlayabilirsin. Ama biz tekrar Hacı Kiryakyo'ya, Barbalambros'un meyhanesine dönelim. Artık 6. uzoya varmıştık. Gece iyice bastırmış, ayağımızdaki liman da şehirle iyiden iyiye bütünleşmişti. Deniz ve kara seçilmiyordu. Gemileri göremiyorduk. Sadece ışıkları, sarı yolculuğa çıkan ışıkları görüyorduk. Bir de geceyi. Gecenin üstümüze doğru geldiğini görüyorduk. Yaklaşıyordu. Louise, Demeneas'ın Polixenes'i ve Harula hakkında bir şeyler duyup duymadığını sormak istiyordum. Ama hep unutuyordum. Sadece Polixenes'i sordum. Yahu ne oldu, onu bir daha gördün mü? Üzüntüyle başını salladı. Kuzen, aşağılık bir kadın. Orospu, kocasını Demeneas'ın öldürdüğünü biliyordu. Her şeyi biliyordu ama hasır altı etti. Bilmesine rağmen onunla evlendi. Aşağılık. Dilimiz pertekleşmeye de başlamıştı. Geceyle birlikte Ayaz da geldi. Sonunda para çıkarıp masaya bıraktığını ve kalktığını gördüm. Haydi kalk, geç kaldık. Sendeleyerek yürüdük. Gelecekte buraya Barba Lambros'a gelip dertleşeceğiz. Var mısın hayatta olduğumuz sürece? Varım dedim ve el sıkıştık. Limana doğru indik. Louis yine hayal kurmaya başladı. Para toplayıp o hayalini kurduğu barı açmak istiyormuş. Kahveler, uzolar, sipurolar, sipuro çok sert bir Yunan rakısı ve pastırmadan Mikono sosislerine kadar her türlü meze. Merakla yapılmış lezzetli şeyler, halk barı. Dostlar gelecek ve dertleşeceğiz. Oriental, Bizans, İzmir müziği de olacak kafayı bulmak için. Artık limana varmıştık. Filon, Scuse, Bubulina sokaklarından geçtikten sonra Louis iki katlı güzel bir neoklasik binanın önünde durdu. İşte burası kuzen deyip bana ahşap bir balkonun altındaki kapıyı gösterdi. Koridorun sonunda ahşap bir merdiven bulacaksın. Merdivenin önünde yaşlı bir kadın oturuyor. Sana bir şey sorarsa beni Retsinas yolladı deyip yukarı çık. Ben gidiyorum, birazdan geri döneceğim. Louise ayrıntıları, orada ne yapacağım, kimi bulacağım, bana ne istediğimi sorarlarsa ne diyeceğim sormaya kalkmadım. Ama laf aramızda işi çakmıştım. Kuzen fazla soru sorma. Merdivenden çıkınca büyük bir salon karşına çıkacak. Orada görüp anlayacaksın. Duruma göre davran. Louis her şeyi mümkün ve kolay sanıyor. Sanki beni tanımıyordu. Louis saçmalama. Ancak sen gelirsen yukarı çıkarım. Sürprizini bozduğumu biliyordum. O başka türlü hayal etmişti. Sonunda benimle geldi. Yukarı çıktık. Uzun, duvarlarındaki boyalar dökülmüş, yukarıdan tek bir ampulden ancak ışık alabilen bir koridor. Ampulden sarı siyah karışımı bir ışık yayılıyordu. İleride merdiven, merdivenin önünde de oturan yaşlı bir kadın vardı. Bizi selamlarken yüzüne baktım. Yüzü tarih doluydu. Gözlerinde tarihimizi okuyabiliyordum. Hem kırışıklıklarında hem alnında, her yerde. Eğilip mikroskopla incelesen orada hem küçük Asya felaketini, hem iç savaşı, hem Alman işgalini görebilirdin. İhanetleri, ispiyoncuları, gammazları, kahramanları, denizleri, okyanusları, hem Bizans'ı, hem İonya'yı, hem de taşlaşmış Bizans kralını, herkesi, her şeyi görebilirdin. Kadın ona ısrarla, garip bir şekilde baktığımı görüp rahatsız oldu. Kim bilir içinde ne korkular, ne katliamlar uyandırıyordum. Üstelik siyah bir pardesü giymiş, numaralı siyah güneş gözlüğü de takmıştım. Tam polisteki gizli ajanlara benziyordum. Kadını ürküttün. Nasıl böyle giyindin? Pardesünü çıkar. Merdivenin yukarıya doğru kıvrılan orta kısmında geniş bir basamak, duvarda da kiliselerdeki gibi küçük, rengarenk camları olan kemerli bir cam mekan vardı. Yukarıdan parfümlü, sıcak, ağır bir hava üzerimize doğru gelmeye başladı. Daha uzaklarda bir yerden Marcos Vambacaris'in hüzünlü, boğuk sesi geliyordu. Louis ile bakıştık. Kuzen, bir gün bütün bunları yazmalısın. Yazmazsan hainsin. Şaşırdım. Louis ilk kez bana böyle bir şey söylüyordu. Tasula'ya vermemi söylediğin mektubu okudum. Hala saklıyorum. Eğer bir gün ortadan kaybolursam, mektubu Agesilaos'a vereceğimi bil. Mektubu okuduğum an Tasula'ya helal etmem deyip sakladım. Büyük salona girdik. İlk bakışta içimden, koçum burada rahat davran, yoksa sana kargalar bile güler diyordum. Etraftaki kapılar ve balkonlar İngiliz stiliydi. Her tarafta küçük camlar vardı ve içlerinden Prolimenas'a kadar bütün liman görünüyordu. Baklava biçimli ışıl ışıldı. İleride gübre fabrikaları ve İraklis çimentolarının dev bacaları vardı. Sol tarafta uzaklardaysa deniz gece ve gökyüzüyle birleşmişti. Kulak kabartsan dalgaları bile duyardın. İlk kez bir genel eve giriyordum. Louis geçmişte birçok kez beni Filon sokağındaki genel evlere götürmeye çalışmıştı. Kapıya kadar varıp sonra tabanları yağlıyordum. Genel evler bana ters geliyordu. Fahişeleri görünce paniğe kapılıyordum. Korku değil, panik. Yoldan geçip de fahişeleri ayakta, kısacık etekleriyle, kapılara yaslanmış ya da ahşap balkonlarda, yarı açık sabahlıkları, memeleri dışarıda, gelip geçenlerin aklını çelme umuduyla aşağıya doğru sarktıklarını görünce anlatılamaz bir sıkıntı duyuyordum. Heyecan, şok, korku, merak karışımı bir duyguydu. Bir yandan onları deli gibi arzularken, bir yandan da onları hayalimde bile istemiyordum. Salak herif, 50 drahmi ile onlara istediğini yaparsın. Onları aşağı, sırt üstü, yüz üstü istediğin gibi koyarsın. Daha ne düşünüyorsun? Küçüklüğümden beri kadınların içimde efsanevi boyutlar kazanmış olması buna sebepti. Kadınların üzerindeki her şey bana efsanevi, dokunulamaz oldukları duygusunu uyandırıyordu. Gel otur deyip beni küçük bir kanepeye çekti. Az çok hepimiz genel evde bazı sahneleri çekilen filmlerde buna benzer salonları görmüşüzdür. Ama bu salonları yakından görüp bizzat içinde olmak bambaşka bir şey. Sonunda beni götürmeyi başardın diye fısıldadım. İlk şoku atlattıktan sonra, çünkü o ana dek hiçbir şey göremiyordum, ne yüzleri ne eşyaları seçebiliyordum. Sadece genel bir karışıklık, bir karaltı görüyordum. İlk izlenimim garip bir şekilde yan yana getirilmiş resimlerden oluşan bir duvar panosunun karşısındaymışım gibi hissetmek oldu. Sanki bir fahişenin baldırları diğerinin vücudu içine giriyordu. Muhteşem bir sürrealist tablo. Bakışlarım birinin kıpkırmızı dudaklarından ayrılıp adı Litsa'ydı, diğerininkilere konuyordu. Bazıları dolaşıyor, bazıları ise oturuyordu. Bazıları kısa siyah kombinezon, bazıları ise uzun şeffaf kıpkırmızı sabahlıklar giymişti. Ama hakim renk kırmızıydı. Bütün renkleri siyah, kırmızı, beyaz, yeşil, pembe bir arada gördüğünden bir renk cümbüşü içinde yer alıyordun. Başım dönüyordu. Yavaş yavaş yüzleri, ayrıntıları, gözleri seçmeye başladım. Gözüm bir askere takıldı. Bir köşede oturmuş, başı öne eğik, patlak gözlü, bakışlarını bir o yana bir bu yana çevirip hangi kadını alacağına karar vermeye çalışıyordu. Bunu görüyordun. İşe yaramayan malzemeyi atıp iyisini ayırıyordu. Bunun baldırları güzel ama göğsü sıfır. Bakışlarını, düşüncelerini takip ediyordum. Ama şunun hem göğsü hem baldırı iyi ama her tarafı varis dolu. O ayakta duran 40 küsur yaşındadır. Yazık, çünkü vücudu, göğsü, baldırları çok havalıydı. Genç birini istiyordu. Olumlu ve olumsuz yönleri hesaplıyordu. Bakışlarını başka kadına çevirip tekrar geri dönüyordu. Sonunda bunu alacak dedim içimden. Ulan ne yapıyorsun, askere mi kadınlara mı bakacaksın? Sonra Litsa'ya döndü. Ben de Litsa'yı beğendim. 20 yaşında bile değildi. Sürekli birkaç saniyeliğine açıp kapattığı pembe bir sabahlık giymişti. Bakışları tekrar 40 yaşlarındaki fahişeye odaklandı. Onu tekrar tarttı. Bir an sigarasını bir kül tablasında söndürüp ayağa kalktı. 40 yaşlarındaki fahişenin önünden geçip ona göz kırptı. Sonunda onu seçeceğini biliyordum. Gözlerindeki korku çok büyük olduğundan bunu ancak 40 yaşlarındaki bir kadın anlayışla karşılayabilirdi. Belki Litsa onunla gırgır geçerdi. "Yahu Louis, ne yapmaya çalışıyorsun? Beni niye buraya getirdin?" "Kapa çeneni. İstemiyorum, nasıl anlatayım?" Ama görüyordum, aklı başka yerdeydi, bir şeyler arıyordu. O anda Litsa gelip yanımıza oturdu. Rüyanda Meryem'i görsen ve birden teker teker düğmelerini çözüp yavaşça göğsünü ortaya çıkardığını görsen ne hissederdin? Ben de tam öyle hissettim. Huşu, coşku ve arzu. Sanki dua ettiğin an Meryem göğsünü senin ağzına sunuyordu. "Dostun bir arkadaş istemiyor mu?" diye sordu. Utangaçtır, kendiliğinden arzu duymak ister. Bunun üzerine hep yaptığı gibi açık bıraktığı sabahlığını utanmışçasına kapattı. Neden geceleri güneş gözlüğü takıyorsunuz? Sadece güneş için değil, aynı zamanda numaralı gözlük. Gülümsedi ve hiç beklemediğim anda iki eliyle gözlüğümü çıkardı. Böyle daha iyi. Adım Litsa, ya senin? Manolopoulos. Soyadın değil, adın ne? Deyip gülümsedi. Kostas. O anda karşıdan Litsa'yı uzun süreden beri dikizleyen tombul bir adam kalktı. 55 yaşından büyüktü. Şişman, kısa boylu ve terliydi. "Boş musun?" deyiverdi. Litsa bana tekrar gülümsedi. Sanki "ne yapalım, madem hoşuna gitmiyorum" der gibi gözlüklerimi bana taktı ve ilerideki koridora doğru yürüdü. "Louis, beni niye getirdin?" "Bana sonuna kadar bir beyefendi gibi davranacağına söz verirsen söylerim." "Nasıl yani?" Ne görürsem göreyim, afallamayacağıma, korkmayacağıma söz vermemi istiyordu. Kuzen, seni bir odaya götürdüğümü ve yatağın üzerinde örneğin Uranya'yı gördüğünü düşün. Ya da kimi istersin? Melpo teyzeni mi? Tamam. Anestisten boşanıp mesleğe geri döndüğünü farz et. Yatağın üzerinde çıplak müşteri beklerken onu görüyorsun. Aklımı oynatacaktım. Hayal gücüm çalışmaya başladı. İster misin Melpo teyze olsun diye düşündüm. Louis kim olursa olsun, kız kardeşi bile olsa geri adım atmayacağıma söz vermemi istiyordu. Merakımdan ölecektim. Söz mü? Onu gördüğün zaman nasıl, niçin gibi saçmalıklar da yok. Söz deyip elini sıktım. Evin geri kalanını incelemeye başladım. Yarı solmuş bitkilerle dolu saksılar, salonun ortasında boruları tavana kadar çıkan bir gaz sobası, etraftaki duvarlara asılı bronz gaz lambaları. Herhalde ben etrafa böyle aval aval bakarken aradan epey bir zaman geçmişti çünkü askerin çıktığını, arkasından da 40 yaşlarındaki güzel kadının geldiğini gördüm. Asker havalı, kendinden emin yürüyordu. Başarmıştı herhalde. Kadın yine ayakta bir sonraki müşteriyi beklemeye başladı. Tam o anda Louise'in ortadan kaybolduğunu fark ettim. Ona söz verdiğim an toz oldu. Artık burada Manolopoulos, ya hep ya hiç dedim. Kendi kendime ve etrafta tanıdık bir yüz aramaya koyuldum. Henüz yüzünü görmediğim tek bir kadın kalmıştı. Sobanın yanı başında duruyordu. Geniş, çan şeklinde kloş bir etek giymişti. Bir de deniz mavisi bir bluz. Boynunda kırmızı bir fuları vardı. Sırtını görebiliyordum. Ellerini ısıtmak için ovuştururken bacaklarını da açmıştı. Onu görmek için yüzünü bana dönmesini bekliyordum. Birazdan tombul adam da çıktı. Biraz duraksadı, terini silip çıktı. Adi herif, ne haltlar karıştırıyor. Bu kadını kesinlikle tanımıyordum. Çıplak sırtı, çıplak omuzları, deniz mavisi ve kırmızılar içinde olması onu çekici, kışkırtıcı kılıyordu. Fakat bu kadın ne Melpo teyze, ne Urania, ne de Andigoni'ydi. Birden ayağa kalktı. Bir saniye sonra yüzünü görecektim. Endişe, merak içindeydim. Gitmek için döndüğünde onu gördüm. Tasula'ydı. Yanılmıyordum, evet, Tasula'ydı. Tabii çok değişmişti. Daha zayıf, daha güzel hatlıydı. Saçlarının rengi, şekli değişmiş, kısa kesilmiş, permalıydı. Başını kaldırıp beni gördüğünde dona kaldı. Büyük an gelmişti. Bakıştık. Louise'e verdiğim sözü hatırladım. İçeriye doğru ilerledi. Peşinden geldim. Zaten başka herhangi bir seçeneğim yoktu. Başardım. Rahat göründüm, şaşırmadım. Koridorun ortasında durdu. Sonra bir kapıyı açıp içeri girdi. Kapıyı açık bıraktı. Ben de içeri girip kapıyı kapattım. Sırtı bana dönüktü. Odanın ortasında kımıldamadan ayakta duruyordu. Seni Retsinas mı getirdi? Evet, ama bana kiminle karşılaşacağımı söylemedi. Biliyordum, bunu bekliyordum. Başka bir şey söylemeden iki eliyle bluzunu başından yukarı çıkardı. Sütyen giymemişti, yatağa oturdu. Ben ayakta ne yapacağımı bilemeden durup ona bakıyordum. Daha fazla rol yapıp rahat görünmeyi başaramadım. Hiçbir şey sorma. İnsan bir kere düşmeye görsün. Aslında böyle daha iyi. Yanına oturmamı işaret etti. Oturdum. Bana hikayesini, buraya kadar nasıl geldiğini anlatmaya koyuldu. Ben göğüslerine bakıyordum. Göğsüne baktığıma dikkat etmemişti. Meme başları uzun ve dikti. Daha sonra ağzıma alıp emmeye başladığımda bir meme başından bir damla süt aktı. Kürtajdandır herhalde, korkma dedi, gözleri doldu.